BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas.
Atiye Bey merhaba, nasılsınız?
Merhabalar. Vallahi başım dönüyor. Her an yeni gelişmeler oluyor hem Türkiye'de hem dünyada. Bir kısmı iyi, bir kısmı kötü. Mesela İsmail Saymaz PKK'nın aslında silah bıraktığını, bunun anons edileceğini söyledi.
Bu iyi.
Bu milletim adına çok sevindirici bir gelişme olarak. İstanbul İl Başkanı'nda da 15 yıl hapis cezasıyla dava açıldı. O da milletim adına beni utandırıyor. En önemlisi de yapay zeka yatırımlarında dünyada 53.'yüz. Zaten Semih, bize yapay zeka değil.
Zeka yazın.
Gerçek zeka. Özellikle Ankara'da belli bir iki tane orada yer var. Adını vermeyeyim, kapatırlar. Oradakilere biraz Allah zeka bahşetse ya da yüce
lütfen. Zeka eksikliği yapay zekaya kapanabilir mi sizce?
Hayır, kapanmaz hiçbir şey.
Tam tersi. Yapay zeka iyi bir zekaya üst seviye çıkar.
İnsanlar ikiye ayrılacaklar. İşlerini yapay zekaya kaybedenler ve yapay zeka sayesinde verimliliklerini 2-3 misline çıkartanlar.
Biz bir süre sonra belki onunla yayın yaparız.
Benim yerimi alabileceğini zannetmiyorum.
Ne bakımda? Espriniz mi?
Adamın dediği gibi fiyatını soracaksan almayacaksın diye. Arkadaşlar, taklitlerinden sakının. Sadece bir tek fresh var. Yapay zeka...
Bu nasıl bir program başlangıcı ya?
Yapay zekayı öpüyorum buradan.
Çok neşelisiniz bugün. Hayırdır işare. Sponsorumuz Midas'a çok teşekkür ederiz.
Hiç bizi yalnız bırakmıyorlar böyle zor günlerde. Gerçekten minnettarız kendilerine.
Çok zor bir günde değilmişsiniz gibi ama Midas'ın çok güzel özelliklerini programımızın içinde anlatacağız. Açıklama kısmında link var zaten. İstiyorsanız hızlıca başlayalım.
Lütfen.
Gündem çok yoğun çünkü.
Evet.
Size acayip eleştiri var. Telefonlarım susmuyor. Mesaimin yarısını size gelen eleştiri. O öyle değildi Atire Bey. İyi insandı demek ki geçiyorum. Evet. Ona göre yorum yaparsak
ne açıdan eleştiri var? Bir anlamadım ki ben.
Söylediğiniz hiçbir şey katılmıyor insanlar gibi geliyor bana. Hiçbir şeye.
Bu belki insanlarda bir sorun vardır. Niye mesela neye katılmıyorlar? Bir örnek
ekonomiye varsa. Ekonomiye ilgili işte döviz piyasası, sanayi üretimi, Mehmet Şimşek demeye korkuyorum ama Mehmet Şimşek. Hepsini konuşacağız ama küçük küçük. İstiyorsanız başlayalım.
Lütfen.
DTH'lardan çıkış başladı.
Evet.
Mutlu musunuz?
Yani tahminlerim nadir çıkar ama böyle olmasın. Ben değil belki bütün analistler bekliyorlardı. Evet.
Kalıcı mı? Kalıcı bir çıkış mı bu?
Valla çarşamba günü yaptığımız mesele ekonomi yayınının o kısmını alın koyun. Yani bu iş dünyasına operasyon korkum devam ediyor. AKP ile MHP'nin CHP'ye yaptıkları zulmü de kabul etmekte zorlanıyorum. Toplum da zorlanıyor. Yani her an yeni bir siyasi kriz patlak verebilir. Ama eğer bunu göze alıyorsanız evet kalıcı olur. Bence kalıcı olur. Yurt dışından da bayağı fırsatçı akbaba para gelir. Şu ana kadar bu İmamoğlu'na yapılanların, İmamoğlu operasyonunun turizm rezervasyonu, hatta depremin turizm rezervasyonlarını etkilediğine dair hiçbir kanıtım yok. Dolayısıyla çok güçlü bir turizm sezonu geçireceğiz ve petrol fiyatlarındaki kısmi gerilemede Türkiye'nin cari açığının finansmanında yardımcı olacak. Bunları yabancıya değil, onlara da anlatıyorum ama özellikle çok yüksek birikimi olan Türk vatandaşlarına anlatıyorum. Sebebi de şu, ya kardeşim yani tabii ki bir miktar döviz bulundurun, altın bulundurun ama yani böyle bir ortamda Türk lirasında kalmamanın aylık maliyeti %4. Önümüzdeki 4 ayda %18 para kazanacaksınız.
Ama dövizi çıkartmaz yazdım o da. Yani dövizden de %1-2 kazanacak.
Ayda değil, yılda.
Hayır, dövize artışı var ya TL bazında.
Evet. Ama ona rağmen yapıyorum. Bak 49'dan fonluyor Merkez Bankası piyasayı. Bunun bileşiği 60'a geliyor. Evet. Dolayısıyla yani aylık...
Onu çıkartmış evet, aylık evet. Diyorsunuz.
Bu matematik şeyler. Nerede ChatGPT ya?
Nerede Semih? Atiye Bey bu kadar döviz piyasasından konuşmuşken Midas'tan konuşmamak olmaz. Sponsorumuz Midas. Türkiye'nin finans alanında önemli teknoloji yatırım yapan teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Çok özelliği var. Çok kullanışlı, çok hızlı, çok kolay ve komisyonları çok son derece ucuz.
Ve SPK tarafından onaylı. Arkadaşlar artık hepimiz çevrimiçi çalışıyoruz ve çevrimiçi bir finansal kurum Midas. SPK tarafından da bütün lisansları verilmiş. Çok önemli avantajlar sağlanıyor. Arayüzü çok kolay, ben bile anlayabiliyorum. Borsada ve TEFAS'ta ve yurt dışında işlem yapabiliyorsunuz. Borsada komisyon ödemiyorsunuz. Bence en önemli özelliği yurt dışında yatırım yaptığımdan dolayı değil ama yapanlar açısından lot başına bir komisyon ödemiyorsunuz. Ne kadar $1000 da alsanız, $100,000 da alsanız $1.5 dolarla sınırlı komisyonlarınız ve canlı veri, anında veri ve çok derin analizlere de rastlayabilirsiniz. Birkaç tane analistini şahsen tanıdığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Lütfen aşağıdaki linkleri tıklayarak Midas'a bir şans verin.
BIST, ABD borsa ve TEFAS fonlarının hepsini tek bir platform, tek bir mecradan yapabiliyorsunuz. Bu da böyle dağılmanızı engelliyor. Yabancılar biraz hisseye giriyor sanki.
Yabancılar hisseye giriyor.
Tahvilden çıkıyor. Tahvil satmaya devam ediyor.
Evet, tahvil satıp swap'a dönüyorlar. Yani vade kısaltıyorlar. Gecelik faizlere dönüyorlar. Yabancı yavaş yavaş gelmeye başladı. Devamını dediğim gibi siyasi bir şok yaşanmazsa çok büyük. Devamının geleceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'de kardeşim yani tamam bu işte burada muhtemelen yanlış anlaşılıyorum ve eleştiriliyorum. Ekonomi iyiye gidiyor dediğinde somut ve yukarıdan bir bakış açısı getiriyorsun. Bunu verilerle teyit etmek zorundasın. Sokaktaki insan için hayatın iyiye gittiğini hiçbir yayınımda söylemedim. Ve enflasyon tekhanelere düşmeden, bu yönetim değişmeden de Türkiye'de fakirin asgari ücretle geçinin hiçbir şekilde refah bulamayacağını her yerde söylüyorum. Bunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Ama sorulan soruya cevap olarak, bak Fatih Karahan da bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sunumunda ya da ifadesini anlatıyor. İç talebi engelleyemiyoruz diyor. Tamam mı? Dolayısıyla ekonomideki yavaşlama enflasyonu düşürecek ölçüde değil. Ama bir de şu güzelliği var. Bütün dünyada gelişmekte olan ülkeler ciddi boyutta yavaşlarken Türkiye'nin seviyesine doğru geri geliyorlar. Türkiye bir iki istisna var. Mesela Meksika'da çok yavaş büyür. Orta Avrupa üçlüsü çok yavaş büyür. Ama gelişmekte olan ülkelerin en büyük avantajı hızlı büyümeleridir. Şimdi Türkiye bu avantajını kaybetmişti bir zamanlar. Şimdi gelişmekte olan ülkeler çok daha az büyüdüğü için özellikle Çin, muhtemelen Hindistan. Türkiye yeniden o ligde ötekiler yani şöyle oldu. Biz yükselmedik, onlar bizden daha hızlı aşağı geldi. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında oldukça cazip bir görünümü var Türkiye'nin. Yine aynı şekilde dışarıdan bakıldığında cari açığın %1 civarında olması çok büyük bir avantaj. Sokaktaki insan açısından ne söyleyeyim abi ben yani İstanbul'da yaşam maliyeti 95 bin lira. Ayda 2500 dolar. Türkiye'nin milli gelirinin neredeyse 2,5 misli.
Asgari ücretin.
Asgari ücretin kaç katı? Şimdi bu şartlar altında benim Erdoğan'dan ya da Cumhur İttifakı'ndan memnun olmam imkan var mı? Ama sürekli bunu söyleyerek, sürekli bu açıdan bakarak analiz yapmanın izleyicileri çok yanılttığını düşünüyorum.
Bir seyircimiz demiş ki döviz akacak dedi. 55 milyar dolara gitti.
Evet. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun yani akıyordu. Bunu konuştuk. Yani Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının gasp edilmesi ve tevkif edilmesi gibi bir şey hani normalde öngörebileceğimiz riskler arasında değildi. Bak Marmara depremi beni şaşırtmadı. Bunu her zaman söylemem ama yani açıkçası biz profesyonel çalışmalarımızda her yıl işte Türkiye'nin en büyük riskleri de fırsatları deriz. Ben bunu muhakkak zikrederim. Bu beklenen, öngörülebilen bir şey. Ama yani ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayını, ikinci aday Ümit Özdağ, Selahattin Demirtaş hepsini evet. Hapse atıyorsun.
Peki Atiye, döviz fonlarında bir talep artışı var mı?
Vardır. Şimdi bu işler şöyle olur. Bir ciddi bir güven şoku yaşadık, bir korku yaşadık. Doğal olarak insanlar dövize dönecekler. Bir süre sonra mevduattan çıkıp daha kısa vadeli döviz fonlarına geçecekler. Çünkü onlar bir takım türev enstrümanlar ya da bizim suni enstrümanlar dediğimiz yollarla mevduatın çok üstünde döviz getirisi sağlayabiliyorlar. Hemen arkasından para piyasası fonlarına dönecekler. Sonra yavaş yavaş borsa ve TL mevduata gelecekler.
Bir şok olmazsa.
Tabii ki. Onu her zaman söylemek zorundayız. Evet, ama onu herkesin anladığını düşünüyorum.
Şimdi İFAS ve Kongodato sarıyor. Siz bunu çok sevmezsiniz ama artış hızı 291'den 1727'ye çıkmış.
Evet.
Geçen yaya çok hızlı bir artış var ki daha 19 Mart'ın etkiye yavaş yavaş hissediyor yansıması. Bugün de sanayi üretim açıklandı. Onu da soracağım ama önce buradan başlayalım. Evet. Ne diyorsunuz?
Ya ilk defa korkmaya başladım. Bunu sanırım 2-3 hafta önce de söyledim. Hız beni çok korkutuyor. Şimdi Türkiye'de en az 1 milyon kayıtlı şirket var. Benim Concordato'nun şirketlerin kötü yönetilmesi veya şanssızlıklarından dolayı değil, Türkiye ekonomisindeki sıkıntılardan kaynaklandığını düşünmem için Concordato ve iflasların yıllık 10 bin temposuna gitmesi lazım. Şimdi yavaş yavaş oraya gelmeye başlıyorlar. Bu gerçekten korkutucu bir şey. Şu gerçek ortaya çıktı. Türkiye uzun süre yüksek faizle yaşayamıyor. Ama faizi düşürürsek de yüksek enflasyonla yaşamak zorunda kalacak. O zaman ne yapacağız? Bütçe harcamalarını kısacağız. Dün hazine nakit dengesi açıklandı. Aylık 185 milyar açık vermişiz. Maalesef o konuda başarı sağlayamadığımız için bu özellikle küçük ve büyük şirketlerin tedarikçisi olmayan şirketler açısından çok ciddi riskler görmeye başladım. Çünkü kimse şunu unutmasın. TL değer kaybetmeyecek reel anlamda. Yani ayda %1. Bu en azından yıl sonuna kadar böyle. Euro'nun dolara karşı değer kazanması bir miktar rahatlattı. Küçük sanayici ve ihracatçı bunun da Fed'in bekle gör moduna geçmesiyle sona erdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kendini bu yeni ortama uyduramayan şirketler için çok ciddi sıkıntılar geliyor. Belki hükümet yine her zaman yaptığı gibi en kolaycı yolu seçer. O da nedir? Konkordato iflası yasaklar. Vallahi yaptı bunu.
Yaptı.
Covid'de yaptı. Evet.
Yasak.
Yasak.
Yani yasaklarsın.
Yasaklarsın. Bankalara yazarsın bütün zararı. Millet sanayi endeksine geçer.
Böyle çok iyi danışman olursunuz var ya. Tam istediği profilsin sarayın.
Sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz, bakın yukarıda Allah şahidindir, burada da siz şahitsiniz. Tamamen yani bana Mehmet Şimşek'le ilgili iyi bir şeyler söyletmek için tahrik altında programı yapıyorum. Ve inanın bana insanüstü bir sabır gösteriyorum. İnsanüstü bir sabır gösteriyorum.
Sert fren ekonomide ihtimal mi? Daha çok konuşuluyor.
İhtimal. Böyle bir şok daha gelirse tak diye durabilir.
Ha, olmazsa şok, yeni bir şok.
Eğer olmazsa ve Merkez Bankası benim düşünceme göre faiz indiremezse gerek içsel gerek dışsal nedenlerden dolayı. Çünkü dışarıda çok ciddi bir finansal çalkantı bekliyorum. Evet, insanların davranışları beklentiler belirler. Yani bu da iki şekilde belirlenir. Bir, geçmişte olanlar. İkincisi, makul bir şekilde yani karşınıza baktığınızda görebildiğiniz yol. Türkiye'de Merkez Bankası ve Sayın Erdoğan sürekli düşük faiz istediği için kimse enflasyonun düşeceğine ve tüketimin zorlaşacağına inanmadı. Şimdi birden bu geriye dönük beklentilerin yerine ileriye bakan beklentiler almaya başladı. Ve bence şu ortaya çıktı. Yani Fatih Karahan'a ya sen faizleri ne yaparsan ben artık ilgilenmiyorum gibi bir mesaj gitmiş olabilir. İnsanların böyle düşündüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktadan sonra işte Türkiye'nin en önemli sanayileri olan elektrikli ev eşyası, konut, araba gibi satışlarda ciddi bir yani bir çöküş, bir kriz beklemiyorum ama bir bekle gör dönemine giriyor olabiliriz.
Peki sanayi üretimi açıklandı bugün. Enteresan. Mart'ta yükseldi. İlk çeyrekte de küçüldü sanayi üretimi. Detayına baktığınızda ne söylüyor sanayi üretim bize?
Vallahi hiçbir şey söylemiyor. Yani bizim kirli veri ya da çok yüksek parazit oranı olduğu var dediğimiz verilerin en başında sanayi üretimi gelir. Sebebi de çok basittir. Sipariş alırsın, ihracat yüklemesi gecikir. Şudur budur. Sanayi üretim akıl almaz bir oynaklık sergiler. Şu kadarını daha yani şunu daha makul biliyorum. Ya kardeşim sanayi üretim ne kadar büyümüş ki? Yıllık %2,5 büyümüş. Türkiye gibi %5 büyümeyi hedefleyen bir ülke için sanayi de büyümenin temeli olarak kabul edildiğine göre son derece yetersiz. Sanayide çok ciddi bir sorun var. Ona hiç şüphe yok. Ama mesela ihracatta o kadar yok. Çünkü aslında imalat sanayi bizde büyük ölçüde ihracata çalışır. O da %2,5-3 civarında evet. Aylık arttı. Dolayısıyla ihracat o kadar kötü değil diye düşünüyorum.
Gazete Oksijen'de Özgü Öne sanayi üzerine bir yazı yazdı. Üzeri Görev'in bir sözünden alıntı yapmış. Demiş ki, iş insanı 3 topu havada tutmaya benzer. İşte ikisi satış ve karlılıktı. Bunlar yastık toptu. Yere düşse de toplarsınız. Ama bir tane de camdan top vardı. O da nakitti. Evet. Şirketler karsızlıktan değil nakitlikten batar demiş. Ve sanayi sektörünün, sanayinin fotoğrafını çekmiş. Size şöyle söyleyeyim. Satırık ve karlılık fabrika ilanları var. İstanbul'da 324 satırık, 641 kirarık var. Bu tek başına bir şey ifade etmiyor tabii ama enteresan bir şey. Konya'da satırık fabrika sayısı İstanbul'dan fazla. Ankara'da daha da fazla. Biz burada sanayi sektörü çok konuşuyor. Biraz sonra iş insanlarının da açıklamalarını da konuşacağız. Bugün Cem Boyna da açıklama yapmış. Sanayi üzerine, üretim üzerine. Siz burada sanayi sektöründeki riski nakit yönetiminde mi görüyorsunuz? Yoksa yüksek faizin talebi kısmını nerede görüyorsunuz? Ne risk altında sanayide?
Valla Türkiye'de sanayinin karşılaştığı en büyük risk yine siyasetten kaynaklanıyor. Türkiye'nin bir sanayi politikası yok. Bunu Sayın Esfender Korkmaz da söylüyor. Biz ne yapmak istiyoruz sanayide? Her türlü 50 tane hedef koymuş. İşte Avrupa'nın karbon salınımını düşürme planından yapay zekaya geçişe kadar ama hiçbirini uygulamıyoruz. Ciddi bir şekilde Türkiye'de sanayinin katma değer üretecek, teknoloji üretecek ve ihracat pazarlarında dev tedarik zincirlerine entegre olacak bir şekle doğru desteklenmesi gerekir. Türkiye'de senede 400 milyar falan teşvik veriliyor ama kime verildiği falan Kimse bilmiyor. Banka kredileri de aynı şekilde. En büyük sorun budur. İş gücü verimliliği veyahut da toplam faktör verimliliği Türkiye sanayinde hızla geriliyor. Yani artık bir zamanlar rakip olarak görmediğimiz Vietnam gibi ülkeler bile bizden daha fazla yabancı sermaye çekiyor. Kısa vadede evet çok zor bir şeyden geçiyorlar. Çünkü hani güçlü kura az çok alışmışlardı. Evet. Çünkü kur istikrarı. Ama bunun karşılığında kendilerine hediye olarak NAS politikası gelmişti. Çok düşük faizlerden kredi alarak işlerini çeviriyorlardı. Şimdi birden faizler arttı ve ikinci bir şey daha oldu. Enflasyon nedir? Fiyatların artmasıdır. Bu aslında sanayi sektörüne yarar. Ama şimdi artık zamların yani maliyet tarafından gelen zamları da nihai fiyatlara yansıtamıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi yani çok hızlı adapte olamayan şirketlerin ciddi sorun yaşayacağını düşünüyorum. Ve nakit bunda çok önemli bir rol oynuyor. Alacak biriktirmek, varlık biriktirmek, döner varlık biriktirmek şirketler için bir karlılık unsuru değildir. Yani EBITDA bazında bakacaksın abi ya da OFEC bazında bakacaksın. Yani nakit kral, dünyanın her yerinde böyle. Dolayısıyla hızla artık 3 ay vadeli satış değil, gerekirse satışları düşürerek nakit satış, nakit veya nakde yakın satış ve bir an önce banka kredilerinin tasfiye edilmesi. Bunun ötesinde de yabancı sermaye aranması. Yani bak bulan buluyor ya. İşte
geçen hafta konuştuk, evet. Geçen yine de konuştuk.
Bak burada da olumsuzlukları şey yapmıyorum. Çay pazarında off-chain Amerikalı sahibi sattı çıktı. Muhtemelen o da bu hukuksuzluktan ve vergi oranlarının sürekli değişmesinden şikayetçi oluyor. Ama genelde sermaye bulabilen buluyor. Bu konuda artık eskiden pahalı ofislerde hiç kimsenin tanımadığı danışmanlık şirketleri vardı. Şimdi artık değil. Hemen hemen her bankanın bir KOBİ birimi var ve size her konuda destek verebiliyor. Onun için bütün KOBİ'lerin yani bu işin düşük faizle ve her gün değer kaybeden TL ile çözülmeyeceğini anlayıp başka çözümler araması lazım. Türk sanayi yani bu şekilde gidersek bir 10 yıl daha gidersek biz sanayi ihracatı yapamayacak hale geleceğiz. Çok komik bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii ki.
Türkiye'nin domuz eti ihracatı geçen sene %400 artmış. Domuz eti ihracatının kilo değeri ne biliyor musun? 2.74 dolar. Türkiye'de ihracatın kilo değeri ne biliyor musun? 1.70. Tabii bu komik bir şey. Bir tek Arnavutluğa ihraç etmişiz ama kardeşim kilosu 1.5 dolara ihracat yapacaksan yapma daha iyi ya. Ya bunu 5-6 dolara niye yükselttin?
Ama tabii o şimdi yani bugün bu şartta, ekonomik şartlarda bunu attırmak kolay değil. İşte ilkken bunu attıracaktık. Şimdi herkes can derdinde verimlilik artışı ve katma değer artışı firmanın önceliği. Yani şu an adamlar yani insanlar, iş insanları suyun üstüne kalmaya çalışıyor. Nefes almaya çalışıyor.
Evet.
Senin dediğin, sizin dediğiniz konular biraz da rahat dönemde
konuşuyor. Ya bu şimdi ama basın taraması yap. İşte rahmetli Demirel 1977'de 75 sente mühtaçlıktan evet. 24 Aralık tedbirleri mi?
Evet.
1990'larda sürekli olarak, konjonktürel olarak işletmeler böyle durumlardan geçmişlerdir. Yapısal olarak Türkiye ekonomisindeki çöküş hukuk eksikliğinden kaynaklanır. Asıl sorun budur. Konjonktürel olarak her ülkede her iş döngüsü yavaşlarken çok sayıda şirketin batacağını, bunun da aslında toplumun genel menfaat açısından faydalı olduğunu unutmamalıyız. Yani kar üretemeyen şirketin batması veyahut da işte Eylem şu bahçeyi çek istiyorsan, çekebiliyor musun bahçeyi?
Büyük bahçeyi çekerim. Oh.
Ama bak burada serbest piyasa ekonomisi işliyor biliyor musun? Ağaçları ne kadar sık diktiğimi görüyor musun?
Evet.
Güçlü olan yaşıyor ve büyüyor. Ve ötekileri öldürüyor.
Sessizlik, stüdyo sessizlik.
Peki ölenler ne oluyor? Kesilip gübre oluyorlar toprağa.
Veya şöminede?
Yok, şöminemiz yok bizim. Biz akıllı ısındırma. Ama bu çok önemli bir şeydir. Bakın arkadaşlar, her orman yangını zararlı değildir. Bazen orman yangınları tohumların ve filizlerin daha genç ve daha güçlü bir orman haline gelmesine dönüşür. Şimdi, lütfen sorunları birbirinden ayırın.
Orman metaforu yaptınız ama Özge Öner de yazısında ormandan bahsetmiş. Diyor ki bu sürdüğü bir model değil. Korkarım artık bir eşikteyiz. İki ağacın dağını tutuşturan bir kıvılcımdan değil. Bir orman yangından bahsediyorum. Kimse bırakın yıl sonunu iki ay sonrasını bile öngöremiyor. Bence esas sorun bu iki ay sonrasını öngörmek.
Evet.
Yani siz de diyorsunuz iş dünyasının operasyonu çok kötü etkiler falan. Evet. Ki her gün küçük küçük haberler çıkıyor işte ifadeye çağrıldı, ifadesini değiştirdi falan o tip bir şey var bir iki. Öngörememezlik bence sanayi gibi uzun vadeye yatırım gerektiren bir alanda işlerin esas bozulma sebebi.
Yatırım yapılamaz.
Değil mi? Yapılamaz.
Yapılamaz. Her ülke seçtiği insanların bedelini veyahut da mükafatını tahsil edecektir. Biz de az çok demokratik sayılabilecek bir seçim yaptık ve Sayın Erdoğan'ı yeniden başa getirdik.
Evet.
AKP ve MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk verdik. Eğer Türkiye'de ekonomik sorunları yapısal anlamda yani değişmesi çok zor ve hakikaten Türkiye'nin üstüne böyle bir çuval demir gibi çöken sorunları konuşacaksak buradan konuşmak lazım. Yok iki ay sonrası diyorsan veriler o kadar kötü değil. Sana bir örnek daha vereyim. Bak verilerin en önemlilerinden biri tahsil edilemeyen çeklerdir. Bunlarda da bir artış var. Ama Türkiye'de Nisan ya Mart ya Nisan. Tahsil edilemeyen çek ne biliyor musun miktar? 38 milyar. 1 trilyona yakın çek yazılmış. O aslında senet piyasası
çok
dönmeye devam ediyor. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Yani birçok meslektaşım anekdotlara veyahut da iş insanlarıyla şahsi görüşmelerine dayanarak bir analiz yapıyorlar. Bu da doğrudur. Ben bunun tam tersini yapıyorum. Ne iş dünyasıyla ne siyasetle hiçbir temasım yok. Ben makroekonomik verilerden yola çıkarak bir teşhiste bulunmaya çalışıyorum. Benimkinin daha doğru sonuçlar verdiği düşüncesindeyim.
Çok güzel bir tartışma esasında bu. Katılıyorum size ama şimdi anekdot dediniz, iş insanı dediniz. Rifat İsaracıkoğlu,
evet.
Geçen programda konuşmuştuk. Hiç konuşmayan Rifat Bey konuştu. Türk İş Başkanı Ergun Bey konuştu ve TİM, Türkiye İhracat Cem Meclisi'nden de Mustafa Gültepe konuştu. Eleştiriye konuştu ya konuşurken. Mevcut sistemi düzene ilgi şikayetlerini söyledi. Biz bu yayını yapmadan önce de Cem Boyna konuşmuş. İşte hiçbir şey kestiremiyoruz. Akşam üzeriyle ilgili hiçbir şey kestiremez bu ülkede. Sabah kalkıp demiş. Ekonomiye göre şunu söylemiş. Faizler %30'a iner diye bütçe yapmışım. Çıkmış %60'a. Herkes kredi kullanmıyor. Fark etmez ki. Ben malı bir ay erken sokarsam bir ay boyunca o paranın değerini kaybediyor. Esasında biraz önce söylediniz siz. Tamam bak tavsiye vermiştiniz. Şimdi esasında iş insanları da biliyorsunuz Türkiye'deki atmosferden dolayı konuşmak kolay değil. Daha yakın olanı ve uzak olanı. İşlerin iyi gitmediğine yönelik daha çok konuşmaya başladı.
O.
Ya bu biraz anekdottan çıkıyor esasında. Genel bir böyle bir istemiş
ya, var. Şimdi yine hakikaten beni linç ettireceksin. Evet. Birisi açsın milli gelir istatistiklerine baksın. Türkiye'de emeğin katma değerden payı ne biliyor musun? Afrika düzeyinde.
Evet.
38. Nereye gidiyor o paranın geri kalanı?
Patronu.
%20'si vergiye gidiyor. Geri kalanı patronun cebine gidiyor. İsim vermek istemiyorum. Cem Bey, Rıfat Bey'e şahsi olarak hürmetim çok yüksektir. Ben bu insanların şahsi servetlerini ve şirketleri zorda olduğu zaman ne kadarını likide edip şirketlerine sermaye koyduğunu, yurt dışında ne kadar şahsi servetleri olduğunu merak ediyorum. Buna da Demirel bir şey bulmuş. Demirel zamanında fakir şirket zengin patron.
Evet.
Ne olur bana bunu anlatmayın. Biliyorum orada atölyesini yürütmek için eski arabasını satanlar da var. Onlara da saygım sonsuz. Ama Türk iş dünyasının gerçeği burada değil. Yazını Monaco'da geçirenler, 50 metre yatlarda dolaşanlar bana zor hayattan şikayet etmesinler. Bak ben de böyleyim. Eşim her türlü acıya dayanır. Benim baş parmağım acısa ben yatağa düşerim ve hastaneye giderim. Şikayet etmek insan tabiatından gelir. Bunları çok ciddiye almıyorum.
Çok güzel bir tartışma esasında bu da. Çünkü size gelen eleştiren çoğunlukça son zamanda işte yüksek faizi savunduğunuz için tefeci, rantçı, ekonomist savunuyor diye eleştiri var. Esasında bu söyledikleriniz onun tam tersi. Mesela sanayi sektörü kapansın, zayıf olan gitsin çok kapitalist bir bakış olarak eleştiriyorlar sizi. Ama bu söyledikleriniz tam tersi.
Arkadaşlar sorulan soruya cevap vermek zorundayım.
Bana mı geldi? Yani ben mi kötü sorusu?
Hayır yok yani şimdi soru Türkiye sanayinin geleceğini nasıl görüyorsun olursa intiharlık olurum. Yok yani sanayi 2 ayda 3 ayda batar mı bu şoklara dayanamaz mı diye sorarsan hiçbir şey olmaz derim. Yani eğer iş insanlarına uzanmazsa böyle olur. Bu da aynı zamanda bu bahsettiğiniz kişiler özellikle Rıfat Bey'in şikayetlerinin daha yüksek sesle dillendirilmesi Mehmet Şimşek'in saray bürokrasisinde yerinin düştüğüne delalet eder. Çünkü geçmişte çok daha kötüsü oldu. Biz herhangi bir iş dünyasından tepki görmedik açıkçası. Ama şu da bir gerçek. Yani Erdoğan'a yakın olanların, onunla teması olanların, onun meclisinde söz hakkı olanların ya paşam yani bu siyasi operasyonları durdurun. Türkiye'yi asıl yüksek faiz, güçlü TL değil bu ürettiğiniz belirsizlik öldürüyor diye nasihatta bulunmasını dilerim.
Ama muhalefetin de artık bir an önce şuna iyi kapsamlı bir plana çıkması lazım.
Evet.
Yani daha önce de konuştuk sizi.
Ya ben muhalefet seçmeniyim. Yani bu çok açık söylüyorum. Hani benim Twitter hesabım, Facebook hesabım, LinkedIn hesabım İsteyen açar bakar. Bütün paylaşımlarım. Nerede olduğum çok bellidir. Çok net bir saftayım. Ama CHP'yi şu açıdan eleştiriyorum. Tamam, AKP ekonomik anlamda yaptıkları eleştirilerin hepsi doğrudur. Geliri daha adil dağıtmak, özellikle toplumun kendine bakmaktan veyahut da üretmekten aciz bireylerine devlet bütçesiyle yardım etmek sonuna kadar destekliyorum. Nasıl yapacaksın sorusunun cevabını bulamıyorum. Bu Trump'ın da yaptığı hata ve bütün popülistlerin yaptığı hata. İnsanlara şu iki apal bir bardak suyla yarın sabah iyileşeceksin demeleri. İşler öyle yürümüyor. Git bana zenginler nasıl vergi toplayacağını anlat. Git bana gelir vergisi reformu, servet vergisi, emlak vergisi reformlarını açıkla abi. Eğer zannederim, yani ben öyle düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu çok haksız bir şekilde tutuklanmasaydı aday çalışmaya başlayacaklardı. Şimdi o içeride olsa da Özgür Özel'in muhakkak bunu yapması
tabii
lazım.
Tabii bin tane şeye ulaşıyor. O konu hakkına vermek lazım ama bu da yapılması gereken şey.
Bence çok başarılı şeyler yapıyorlar. Yani Erdoğan tamamen afalladı diye düşünüyorum. Panik halinde bütün tuşlara basıyor.
Onunla konuşuruz Atilla Bey de. Şimdi program zamanımız doğdu. Birkaç tane kısa cevap istiyorum sizden.
Tamam.
Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı kapandı.
Evet.
Kapatıldı. Ne dersiniz?
Yani artık Türkiye'de tamamen bir derebeylik düzeni var. Twitter'da söyledi. Yani biz istemedik. Hani o hesabı kapatmasak
Türkiye kapatacak.
Türkiye kapatıyor deniyor. Her gün yeni kısıtlamalar geliyor. Yani halkın bunu görmesi lazım. CHP'nin en doğru söylemi şu. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını gasp eden yarın gelir sizin evinize, arazinize de çöker. Artık akıllanın ve siyasi tercihlerinizi doğru yapın.
Bir de şimdi isim vererek hedefe koymak gibi olmasın ama hapiste bir sürü insan var siyasi ve onun hiçbir hesabı kapanmıyor.
Evet.
Niye Ekrem İmamoğlu kapanıyor ki?
Çünkü Ekrem İmamoğlu
ki onu daha
çok ciddi bir rakip olarak
kaldı. Büyüyorum canım ya ben.
Sen bunu söylememi istiyorsun.
Avrupa Parlamentosu demokratik gerilemeden dolayı Türkiye'nin AB üyelik sürecini süresiz dondurdu.
Doğru, haklı. Doğru ve haklı bir karar. Bir tek şeye katılmıyorum. Hala Kuzey Kıbrıs Türklerinin hiçbir hakkı olmadığını ve bir Yunan kolonisi olduğunu düşünüyorlar. Erdoğan'ın KKTC'ye gitmesini eleştirmişti. Ona katılmıyorum. KKTC'nin de Kosova kadar bağımsız bir ülke olma hakkı vardır. Bunun tanınmasının doğru olduğunu düşünüyorum.
Katılıyorum size. Son olarak da AK Parti'den gelen müthiş bir fikire bitirelim. Duydunuz mu?
Hangisi?
Uşak milletvekili.
O kadar çok var ki bu kripto...
Döviz almak yasaklansın, sadece ihracat, ithalat yapanlara döviz verilsin demiş.
Evet, bu şaka değil. Erdoğan'ın fikrini ne değiştirdi, nas'tan çıktı bilmiyorum. Ama AKP'ye yakın düşünce kuruluşlarının 2023 seçimlerinden önce resmi çalışmalarında şu fikirler yer alıyordu. Merkez Bankası'nı kalkınma bankası haline getirelim. Yani sanayicilere kredi dağıtsın. İkincisi... altın ve döviz kullanımını sınırlayalım veyahut da hepsini TL'ye çevirip döviz ve altına endeksli enstrümanlarla yer değiştirelim. Arkadaşlar diyorum size, yani artık Türkiye'de hiçbir fren ve balata sistemi kalmadı. Tek bir insanın ağzına bakıyoruz. Bu, yani susma susma, sıra sana gelecek. Hakikaten hepimize gelecek. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Çok basit bir nedenden dolayı. AKP artık bir rant partisi haline geldi. Ve Türkiye gibi fakir bir ülkede bu kadar çok rantiyeyi besleyecek mal yok. Dolayısıyla kendi evlatlarının, kendi seçmenlerinin haklarını da gasp edecek. Ya son bir şeyle bitireyim. Bu hakikaten dün gece kabus. Yemin ediyorum.
Hayır olsun.
Yemin ediyorum terleyerek uyan. Soğuk terlerle. Yataksız. Ben 1990'larda Global'de çalıştım. Rüyamda yine Global'de araştırma müdürü olarak çalışıyorum. Odamdan çıkmışım, kahve almaya gidiyorum. Birden Mehmet Şimşek çıkıyor karşıma. Beni senin yerine atadılar. Kapı orada diyor.
Sizi kovuyor ya, onu mu getiriyor ya?
Evet.
Ter içinde mi uyandınız? Nasıl uyandınız?
Ter içinde uyandım.
Resmen hançerlenmiş hissetmişsiniz de kendinizi. O kadar övüyorsunuz, savunuyorsunuz.
Yok, hayır. İşten atıldım diye değil. Ben 26 defa işten atıldım. Mehmet Şimşek bakanlıktan atıldı diye.
Ondan üzüldünüz.
Tabii. Yani
kendinizden öteye koyuyorsunuz, muhteşem. Bu güzel rüyanıza biterim. Bir dahaki bölümde daha güzel.
Föş dostu olmayanların tek dostudur. Düştüğünüzde size tekme atmayan bir tek föştür.
Haftaya görüşmek üzere.
Çıkıyor mu bu ya? Bu şey veriyor. O gravitası verebiliyor muyum yani? Haftaya görüşmek üzere. Bu arada da Midas'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz tabii ki.
BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas.